Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz Ergün Hocam'la birlikte. Ki bu konular Ergün Bey tarafından çarşamba ve pazar günü Yeni Şafak gazetesinde de kaleme alındı. İlk konumuz şov Müslümanlık başlığını taşıyor. Son günlerde, son dönemlerde muhafazakar çevrelerde lüks hayatla dinin iç içe girdiği, dini sembollerin iç içe girdiği çokça görüntü paylaşılıyor sosyal medya hesaplarında. Bunu değerlendireceğiz. Bu görüntü ve meşhurluk çağı ne getiriyor Müslümanlar açısından? Bu sembollerle anlamlar arasındaki bu çelişki nereye gidecek? Bu paradoks nereye gidecek? Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de yine gündemde olan bir konuyu değerlendireceğiz. Şehir üniversitesi meselesi. Evet. Gündemi yakından takip eden üniversite camiasını, bu tür haberleri yakından takip eden dinleyicilerimiz meseleyi biliyorlardır. Halk Bankası ve Şehir Üniversitesi mütevelli heyeti arasında, Şehir Üniversitesi yönetimi arasında bir alacak verecek meselesinden dolayı son günlerde, evet, Şehir Üniversitesi akademik faaliyetleriyle değil ama bu borcundan dolayı
Şehir siyasi
boyutu da ortaya çıktı. Yani Şehir Üniversitesi muhalefetin de ziyaret ettiği, hatta Şehir Üniversitesi'yle
kamuoyuna gündeme getirdi.
Gündeme getirdiği bir mesele haline döndü. Yani üniversite, iktidar, borç, banka, muhalefet birçok kavram aynı anda kullanılıyor. Biz de, evet, programımızın ikinci bölümünde aslında muhafazakar, dindar camiaların ve da vakıfların ürettiği, evet, hem üniversiteleri konuşalım hocam, hem de genel olarak Türkiye'de, doğru, üniversite ne anlam, doğru, ifade ediyor? Bu konuda nerede konumlandırmalı kendini? Bir muhalefet aracı mıdır üniversite? Evet. Tabii özelde şehir üniversitesinin başka nitelikleri de var.
Evet.
Bilim, evet, Sanat Vakfı'ndan doğan bir üniversite. Birçok mesele iç içe girmiş durumda şehir üniversitesiyle. Ahmet Davutoğlu'nun adı sıkça anılıyor. Yeni bir muhalif kanadı oluşturuyor şehir üniversitesi bu manada da. Ünlü bir Türk iş adamı açıklama yapıyor, Murat Ülker. Evet, evet. Bunları konuşacağız, evet, programımızın ilk bölümünde. Hocam, ben sizin de şov Müslümanlık dediğiniz sosyologların, yani başka sosyologların, evet, sizden başka sosyologların da hani görüntü çağı, meşhuriyet çağı, simülasyon, evet, çağı dedikleri bir...
Ejder Okumuş Bey var.
Evet.
Din sosyolojisi çalışan, evet, arkadaşımız. O da gösterişçi dindarlık.
Gösterişçi dindarlık
gibi
diyor.
Bir, evet.
Öyle bir nitelendirmesi, evet, var. Siz de şov Müslümanlık diyorsunuz.
Evet.
Son dönemlerde muhafazakar çevrelerde lüks hayat ve dinin iç içe girdiği pratikleri çokça görüyoruz. Evet. Siz de yazmışsınız hocam. İşte, evet, lüks yatlarda başörtülü kızların kutlamaları, yurt dışından gelen akrabaların işte lüks mekanlarda karşılanması, onların, evet, gelişinin kutlanması ve özellikle bu konuyu da konuşmamıza sebep olan başörtülü bir Instagram fenomeni diyorlar hocam bunlara.
Evet.
Yani çokça takipçisi olan bu platformu bir gösteriş için kullanan ama aynı zamanda bunu da son zamanlarda öğrendik ki buradan para da kazanılıyormuş. O paylaşımlarla.
He, öyle mi?
Tabii. Takipçi sayınıza göre para da kazanıyorsunuz.
O daha da hatta kötü. Mahrem dünyanı ticari bir meta haline getirmek çok daha hakikaten,
evet, hatta
düşündürücü bir şey.
Bu Büşra Hanım, yani bu son çocuğunun mevlid görüntülerinin paylaşıldığı, işte küçücük doğmuş çocuğa tek taş yüzük takıldığı o anne Ankara'da aslında böyle büyük bir mekanın da reklamını yapmak için.
Yani orada açıkça mahremiyet, bebek, annelik, bunlar tamamıyla ticari bir meta
olarak ticari bir meta haline geliyor ve şöyle bir açıklaması da var. Hani kocamdan daha çok para kazanıyorum işte oturduğum yerden bu paylaşımlarla diye böyle
bu
bir
daha da kötü bir şey.
Daha
yani
bir kötü tarafı
biz para
da
kazanmasına
var.
Karşı değiliz ama evet, paranın mahremiyetin, özel hayatın, bebekliğin, anneliğin metalaştırılarak kazanılması çok ciddi bir dönüşümü anlatıyor. Bu bizim temel mahremiyet anlayışımıza, ahlak anlayışımıza uymayan bir dönüşüm.
Evet hocam.
Kapitalizmle bütünleşen bir şey ve hakikaten sadece bu kişinin sorunu da değil, bu Türkiye'de bütün herkesin sorunu aslında. O veçeyle ele almamız gerekiyor.
Siz hocam bu para kazanma meselesini yazınızda da belirtmemişsiniz.
Evet.
Herhalde yeni haberdar oldunuz.
Evet, yeni haberdar oldum.
Bunu konuşacağız yani ayrıntılı olarak ama hocam ben şeyle başlamak istiyorum. Evet. Yani Müslümanlar ve gösteriş ya da bu görüntü toplumunu birazdan soracağım ama bu görünerek var olmak nedir? Yani bu bizim evet, başımıza bela oldu. Yani sürekli hayatlarımızı gösterme, dinden bağımsız konuşuyorum.
Evet.
Tüm dünyadaki
bir dalga
bu.
Evet,
bir takım kısa video programları var işte TikTok deniyor. YouTube zaten başlı başına bir platform.
Evet, evet.
Google'ın hocam kendi açıklamasına göre diyorlar ki önümüzdeki 10 yılda, gelecek 10 yılda İnternet hareketlerinin %82'si videolardan oluşacakmış. Yani biz artık okumayı da bırakacağız, video
tamamıyla
seyredeceğiz.
Konuşma, gösterme.
Ya bu gösteriş toplumu, insanların kendini göstermesi, biraz da antropoloji açısından da soruyorum. Bunun temel sahipleri nedir? Bu modern dünyada neler ateşledi? Sorarak başlamak isterim hocam.
Şimdi tabii insanın kendisini göstermesi, temsil etme çabasından kaynaklanan bir şey. İnsan kendisini temsil etmek ister bir biçimde.
Evet.
Kendisini göstermek ister. Bu insanın tabiatında olan bir şey. Ama kapitalist dönemde modern toplumla beraber insanın bu doğası ciddi anlamda aşırılaştırılmış ve bu postmodern zamanlarda da çılgın bir düzeye çıkarılmış vaziyette. Dolayısıyla doğasındaki temsil arayışı deformasyona uğruyor. Bu endüstriye dönüyor, bu paraya dönüyor. Bu bambaşka bir şeye dönüyor. O nedenle bugün gösterişçi toplum, gösteri toplumu diyor sosyologlar. Ben şov toplumu diyorum hakikaten. Bu sadece Müslümanların bir meselesi değil. Dünyada bunun meydana gelmesinin en önemli kaynaklarından birisi bu kapitalizmin hep yeni yöntemlerle daha çok para kazanma, endüstrileştirme gibi bir boyutu varken yeni dönemde internetin yaygınlaşması, yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle beraber çok daha farklı bir boyut kazandı. Artık gösteri sadece pavyonlarda, affedersin, tiyatrolarda, yeraltı eğlence dünyasında olan bir şey değil. Sadece mankenlik, mankenlerin yaptığı bir mesele değil. Herkes bir mankene dönüşebiliyor. İşte bir anne, masum bir doğum günü kutlaması bir mankenlerin sahnesine dönüşebiliyor. Anne mankene dönüşebiliyor.
Herkes potansiyel meşhur
erkek,
hocam.
Erkek evet mankene dönüşebiliyor. Evet. Baba olarak yarın bunu belki babalar kutlaması diye de yapıp
evet,
kamuoyuna sunacaklar. Bu dolayısıyla bunun içinde popüler kültürün ciddi bir etkisi var aynı zamanda.
Hocam burada şunu sorabilir miyim?
Evet.
Özellikle bu şey açısından yani muhafazakar dindar kadınlar açısından hani kız kızı eğleniyoruz işte ne var bunda? Erkeklerden steril bir ortam da deniyor.
Evet.
Böyle Müslümanlar açısından Müslüman muhafazakarlar açısından mahremiyetin sadece erkeklerden arındırılmış bir toplumda ya da bir toplulukta yaşanıyor olması da büyük bir çelişki değil mi yani?
Burada mahremiyet yok mesela
ama
diyelim
ki. Ama sonra fahiş ediliyor bu
tabii
yani.
Tabii yani elbette insanlar yani evet, bizim mahremiyet ölçülerimize göre zenginler, aileler, kadınlar kendi imkanlarına göre yaşarlar. kendi imkanlarına göre giyinirler. Kimsenin buna bir şey diyeceği yok. Mesela bu örneklerde olduğu gibi bayanlar tamamıyla başörtülü, tamamıyla bayanlar, güya mahremiyet var ama ondan sonra bütün kamuoyuna reklam servis olarak ediliyor. Hazırlanıyor, servis ediyor. Demek ki orada belki bir erkek sineğin bile girmesine müsaade edilmiyor ama
sonra ondan bir sonra, sürü erkek gözü
tabii
onu
bütün
seyrediyor.
Erkeklere bir de böyle bütün şeyiyle, estetize edilmiş biçimiyle, ilgi çekici biçimiyle sunuluyor. Ve zenginlik, şatafat imrendiriliyor. İnsanların gözüne sokuluyor, yüceltiliyor. Problem olan bu zaten. Türkiye'de insanlar, milyonlarca insanlar asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla bütün bu insanların üzerine boca edilen bir zenginlik var, imrendirilen bir zenginlik var. O zenginliğin gerçek olup olmaması önemli değil. Ama üretilen algıda zenginlik bu kalıplara yerleştiriliyor ve bu şekilde sunuluyor. Bu, dolayısıyla hem İslam'ın bu zenginlik anlayışına da ters. İslam anlayışında insanlar zengin olabilir, kendi ölçülerine göre giyinir, arabası da lüks olabilir, giydikleri de lüks olabilir. Yani lükslük şudur, gelir düzeyine göre hareket ediyorsan bu lükse girmez. Zekatını veriyorsan, sadakanını veriyorsan, tamam mı? Ama alıp bunu insanları imrendirecek biçimde topluma ifşa ediyorsan, insanların gözüne sokuyorsan, bu ciddi bir problemdir. Bu artık o mahremiyeti, o adabı, o erkanı aşan bir şeydir. Zaten görüyoruz ki sosyal medyayla, reklamcılık konseptiyle bütünleşen bir anlatım var burada. Yani orada sergilenen İslam denilen şey tamamıyla medya ve reklamcılık konseptine sokuluyor ve orada dönüşüme uğruyor. Müslüman kültürden bambaşka şey haline geliyor. Sadece başını örtmek biçimsel bir Müslümanlık olarak kalıyor burada. İslam'ın anlamı orada buharlaşıyor. Reklam konsepti dediğimiz şey nedir? Reklamda yalan vardır.
Evet.
Gerçek yoktur.
Aldatmaca vardır.
Kurgu vardır
daha doğrusu.
Aşırılaştırma var.
Evet.
İnsanların gözüne sokma var. İnsanları tahrik etme var. Tahrik etme var. Bakın, zenginliğe tahrik de kötü bir şey. Zinaya tahrik de kötü bir şey. Tahrikin her bir biçimi meşruiyet sorununu yaşar. Yani bir insan diyelim ki makam sahibi olmak isteyebilir ama makama tahrik etmek tehlikeli bir şeydir. Siyaset yapmak isteyebilir ama siyasete tahrik tehlikeli bir şeydir. Zengin olmak isteyebilir ama zenginliğe tahrik tehlikeli bir şeydir. Meşru yollarla evlenir, değil mi? Karşı cinsle beraberliğini yaşar.
Evet.
Ama bunun dışında kadına tahrik gayrimeşrudur. İslam kültüründe, İslam inancında budur. Ama şey ise, reklam konsepti ise tam tersine tahrik üzerine konumlanan bir şey. Zahirilik üzerine konumlanan bir şey. Maddiyat üzerine konumlanan bir şey. Ruh yok, anlam yok, değer yok. Burada gördüklerimiz bu. Yani yoksa biz insanlar zengin kendi düzeylerine göre kutlamalar da yaparlar. Yeni tarzda da yaparlar. Bir sakıncası yok bunu. Hep geleneksel biçimi taklit etmek zorunda da değiller. Ama dediğimiz gibi bizim için İslam'ın biçimsel yönü sadece değil, anlamsal yönü, değersel yönü, ruhsal yönü çok önemli. Bu dediğimiz özellikler bu örneklerde, yani işte Londra'ya gidip arkadaşlarını karşılama kutlaması yapması veya işte çocuğu doğmuş mevlid kutlaması yapması veya işte yine
Bir yatta
hepsi
çok,
beyaz melekler gibi, evet. Bir tane de baş melek mi artık oluyor, ne başka bir renkte falan.
Onu merkeze koymuşlar
herhalde. Bunu merkeze koyup tamam kendi aranızda yapın, evet. Eyvallah ama yani bunu kamuoyuna sunmanız, o eğer hassassanız başörtünüzde, giyiminizde, o hassaslık güzel bir şey. Ama onu kamuoyuna böyle boca ederek bozuyorsunuz.
Hocam biz en son ortaya çıkan mesela mevlit okutulması, evet, meselesinde de gördük. Tabii biz bu işin biraz şatafatını, lüksünü konuşuyoruz.
Evet.
Daha doğrusu bunun ortaya çıkmasını konuşuyoruz. Bu, evet, görüntülerin yayılmasını konuşuyoruz. Kendi içinde de Bir işte mevlid okutulurken bu kadar lüksün, şatafatın, debdebenin olmasının da İslami değerler açısından bir meşruiyet krizine yol açmıyor mu? Ne dersiniz?
Evet. Şimdi tabii biz mevlid en çok peygamberimize hislendiğimiz ritüellerimizden birisi diyelim.
Evet.
Toplumumuzda çok büyük bir muhabbet var buna karşı. İşte orada ayetler okunuyor, peygamberin doğumundan, miraca yükselmesinden vesaire bahsediliyor. O bir kutlama, ziyafetleşme,
peygamber hatırası hocam.
Peygamber hatırası.
Evet.
Orada belli yani meşru sınırlar içinde işte bir muhabbetin, bir ziyafetleşmenin olması da güzel bir şey. Fakat bunu tamamıyla eğlenceye indirgersek, o işte diğer peygamber muhabbetini ve ruhani olan boyutunu soyutlarsak, ondan bir bereket de olmaz, bir sevgi de olmaz. Salt düzeyde bir methe'ye dönüşür yani. Sadece gösteri toplumuna aktarılıp bir methe'ye dönüştüğü zaman da işte mevlid endüstrisi doğar o zaman hakikaten. Bu son gördüğümüz şeyde de örnekte de bununla karşılaşıyoruz. Hoş bir şey değil yani. Yani mevlid'i kutluyorsunuz çocuğunuzun doğumu için, güzel bir şey.
Evet.
Ama bunu alıp toplumun gözüne sokarak lüks ve şatafat içinde ürettiğiniz bir mevlid'i. Burada artık mevlid önde değil. Mevlid sizin lüks ve şatafatınızı
arasallaştırdığınız,
evet,
bir şey haline geliyor.
Onun bir parçası.
Parçası haline
ona
geliyor.
Ona eklemlenmiş bir şey.
Evet.
Mevlid orada merkezden çıkan, merkezi olmayan bir şey aslında yani.
Evet. Hocam siz de belirtiyorsunuz, Müslümanlar, dindarlar ve muhafazakarlar işte popüler kültüre ve bu zenginliğin kapitalist tarzına çarpıldıkça dinlerinden uzaklaşıyorlar. Burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ortada semboller var. Güçlü,
evet,
semboller var.
Evet.
Erkeklerin olmadığı ortamlarda bu eğlenceler düzenleniyor.
Başörtülü insanlar.
Kıyafetler işte uygun,
İslamlı
başörtüler,
evet,
var. Semboller yerinde.
Yerinde.
Ama bu sembollerle işte bu anlamlar arasında
bunları temsil ettiği anlamlar
ciddi bir boşluk var.
Evet.
Bir kesinlikle paradoks var.
Evet.
İşte o başörtüsüne, işte o kadınla biraz ağır başlılığı
başörtü dediğimiz zaman örten bir şeydir.
Örten bir
maneviyet
şey,
bir şeydir. Işte, sen tam tersine açıyorsun kamuoyuna.
Açıyorsun. Yani biz o tarz kadınların yani, işte böyle giyinen kadınların daha ağır başlı olmasını bekleriz yani toplumda.
Evet.
Herkes böyle bekler.
Herkes böyle.
Fakat
en dinden uzak insan bile böyle bekliyor.
Böyle bekler yani.
Evet.
Ama oradaki işte o anlam kayması da ortaya çıkıyor. İşte çok sahneye çıkıyorlar, işte rahatça oynanıyor filan. Hadi o da olabilir. Bir de bunu ifşa ediyor.
Tabii. Problem
yani,
o zaten.
Büyük
yani
ihtimal
insanlar kendi içine oynayabilir,
eğlenebilir. Tabii eğlenebilir.
Yani
orada
başını
kadınlar
örtme şeyi varsa, mesuliyeti ve bilinçliliği, evet, varsa, o başörtülülüğün bilinçliliğine paralel olarak onun anlamının da taşınması
lazım ve İşte o sembollerle anlamlar arasında ciddi bir paradoks ortaya çıkıyor, bir anlam,
evet,
kayması ortaya çıkıyor. Siz de bunun bu tehlikeye dikkat,
evet,
çekiyorsunuz. Bunun bir sonraki boyutu o sembollerin terk edilmesine kadar,
tabii,
gidebilir.
Tabii oraya gider. Artık anlam taşımıyorsa ağır gelmeye
başlar. Bu manada bizim bir şekilde hocam iktidar sahibi, zenginleşen dindarlarımızı,
evet,
muhafazakarlarımızı ne bekliyor hocam?
Evet. Vallahi hem onları bu lüks ve şatafatla birlikte kolaylıkla kapitalizme dönüşme tehlikesini bekliyor. Bütün Müslümanları da bu giyim kuşam konusunda biçimsel davranıp eğer onun içindeki anlamları taşımıyorlarsa bir süre sonra bunlar ağır gelmeye başlar. Onu da atmaya başlarlar. Çevremizde de duyuyoruz bunlar. Başını açan insanlar gittikçe çoğalmaya başlıyor maalesef. Bu şey yani dindar ailenin
dindar ailelerde
çocukları yapıyorlar,
evet,
bunlar.
Evet.
Piyasa çünkü çok dönüştürücü, çok etkili ve çok kötü yani bu sosyal medya piyasası, iş piyasası. Oradaki ilişkiler mahremiyet anlamlarını taşıyan ilişkilerin ötesinde. Siz de verili olanı temel alırsanız ya ne yapalım piyasa böyle falan değil kardeşim. Biz Müslümansak başörtü takma konusunda nasıl bir bilinç farklı ortaya koyuyorsak veya erkek olarak diyelim, hep başörtü değil mi, erkekler olarak da o zaman kadınlarla, o zaman efendim haramlarla, o zaman ne bileyim diğer İslam'ın belirlediği işte yani sınırlar diyor. Allah evet. sınırları koruyor
evet,
diyor.
Evet.
Bizim bunları
hududullah.
Hududullah diyor. Yani biz bu hudutları korumazsak bu hudutlar delik deşik olur ve zamanla dediğim gibi taşıyamayız.
Semboller de terk edilir bu sefer.
Sembollerle terk edilmeye, atılmaya başlar.
Ya da tamamen içi boşaltılır.
Tabii içi boşaltılır. Boşanır anlamı kalmıyor zaten.
Evet.
Üzerinde farklı iğreti durmaya başlıyor.
Evet.
Başka sorunlar doğuyor, başka sorunlar çıkıyor.
Evet.
Bunun olmaması için evet bir yandan bizim yeniliklere açık olmamız, bir yandan hududullah'ı korumamız, hududullah'ı koruyan insanlarla beraber olmamız çok önemli. İnsan sosyal bir varlıktır, boşuna denmemiş. Sosyal etki diye bir şey var. Sosyal kudret diye bir şey var. Bu belirler, bu etkiler, bu yönlendirir. Şimdi sosyal medya üzerinde üretilen bu etki. Burada da benzer şey yapıldı. Mesela laikçiler dedi ki bakın bu başörtüler, bu dindarlar lüks ve şatafada batmışlar. Biraz zengin oldular, iktidara geldiler, kendinden geçtiler. O durumları ortada ve bununla Müslümanlar yani dindarları dindarlara vurmak istediler. Dindarlarla dindarları vurmaya çalıştılar.
Ya İslamcıların ve AK Parti'nin evet. düşüşü diye başlıklar atılıyor.
Yani, evet. Bunu gösteriyorlar. Dolayısıyla bize karşı bizi kullanıyorlar.
Evet.
Onların eleştirileri de çok samimi değil.
Değil.
Yani. Üçüncü olarak da efendim ne olacak yani adam yaşıyorsa yaşıyor sana ne gibi liberal bir tutum var. Bana ne diye bir şey olmaz. Bir şey kamusal alana döküldüğü zaman beni ilgilendirir. Ben Ergün Yıldırım olarak, siz Alican olarak bu programı yapıp kamuoyunda konuşuyorsak burada söylediğimiz her şeyin mesuliyetini taşırız.
Evet.
İnsanların da bizi aşağılamadıkça, bizi ötekileştirmedikçe buradaki düşüncelerimiz üzerinde tartışma hakları var, eleştiri hakları var, görüş belirtme hakları var. Dolayısıyla efendim rüküşse rüküş sizi ne ilgilendirir diyemezler. Onu kendi dünyasında, özel dünyasında yaşar, bizi ilgilendirmez. Ama kalkıp dinle beraber bunu kamuoyunda ortaya koyarsa ben de dinle ilişkili bir insan olarak bunu konuşma hakkına, tartışma hakkına sahip olurum.
Evet, yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırkambar programımıza şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından şehir üniversitesini konuşacağız. İktidar ve şehir üniversitesi meselesini konuşacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Programımızın ikinci bölümüne geçtik. İlk bölümde özellikle son günlerde sosyal medyada yayımlanan muhafazakarlara, dindarlara, dindar kadınlara, kızlara ait bir takım kutlamalar ve görüntüler üzerinden şov Müslümanlık bahsini açmıştık. Şimdi de şehir üniversitesini konuşacağız. Ergün Yıldırım Bey hafta sonu Yeni Şafak'ta iktidar ve şehir üniversitesi meselesini yazdı. Hocam, şehir üniversitesi Bilim ve Sanat Vakfı'nın ruhu üzerine kuruldu evet. diyorsunuz yazınızın başında. Ahmet Davutoğlu, Profesör evet. Ahmet Davutoğlu bu vakfın kurucusuydu. Yıllarca orada bir takım dersler verildi. Alternatif bir üniversite gibiydi. Sivil evet. sivil bir üniversiteydi sivil bir üniversite. Adeta ki o zamanlar çok vakıf üniversitesi de yoktu Türkiye'de. Tabii. Bir Bilkent tabii. vardı o zamanlar. Sizin hemen yazınızın başında Ahmet Davutoğlu'na karşı, onun üslubuna karşı bir eleştiri de var. Yani evet. Ahmet Bey bu üniversiteyi kurdu ve akademik mürit yetiştirmek üzere bu vakıfta çalışmalara zaten başlamıştı diyorsunuz. Bu akademik mürit ya da elit mürit ...le neyi kastediyorsunuz? Evet. Çünkü bu işin biraz temelinde oluşturuyor bu mesele.
Evet. Evet.
Bilim Sanat Vakfı bu manada hangi gayeyle açılmıştı? Size göre evet. hani orada bilimsel faaliyetlerin dışında, akademik faaliyetlerin dışında da böyle bir usta çırak ilişkisini böyle bir akademik müritlik olarak mı yorumluyorsunuz? Bununla tam olarak ne kastediyorsunuz
şimdi
acaba?
Şimdi inanın Ali Bey, ben bir iki hafta düşündüm bunu yazıp yazmamak konusunda. Evet. Çünkü genellikle şöyle de bir bakış açısı var. Ya bu insanlar şu an mağdur durumda, siz kalkıp eleştiriyorsunuz.
Evet.
Bizim camiamızda eleştiri geleneği maalesef sadece muarızlarına karşı yapılıyor. Eleştiriye kimse hoş bakmıyor, yaklaşmıyor. Ama sonuçta bir sorunumuz da varsa bunları bizim eleştirmemiz lazım yani. Aşağılamadan, bilmem komplo teorilerine başvurmadan. Sayın Davutoğlu ile ilgili çok haksız komplo teorileri ileri sürüldü. Yok Yahudi kökenli, yok bilmem ne. Çok özel ortamlarda da ben bunlara karşı çıktım yani. Ama burada ben bir akademisyen olarak yakından da gözlemlediğim, gördüğüm bir durumu öteden beri söylemek istediğimi, artık konu da gündeme gelmişse söyleyeyim dedim.
Evet.
Akademik müritlikte kastettiğim şudur. Yani insanlar akademik çalışmayı yaptırırken kesin teslimiyet istemeleri, kendilerinin yaptığı çalışmalara bilimsel gerçekliğin üstünde bir anlam verip ve o çerçevede bir itaatkarlık beklemeleri, aslında bir kastettiğim bu. Ve eşit ilişkiden yana olmama, beklentisi içinde olma ve buna uyan kişileri seçerek onları desteklemesi, buna uymayan, kendisi bir birey olarak kalıp bu çalışmalardan yararlanmak isteyen kişilere de kapılarını kapatmaları demektir.
Evet.
Açıkçası. Bilim ve Sanat Vakfı bunu yaptı yani açıkçası. Daha özgür, daha özerk, onların çalışmalarından yararlanmak isteyen kişilere pek kapılarını açmadılar.
Açmadı. Yani aynı zamanda sizin bir eleştiriniz.
Bir eleştirim. Bence bu kötü bir örnek oldu. Arkasında bu tür akademik çalışmaları yapan gruplar var şu an.
Evet.
Oysa bizim geleneğimizde müritlik sadece dergahta olur yani. Bir şeyh efendi vardır. Siz onun meşrebini kabul edersiniz. Ona teslim olursunuz.
Otoritesi de akademisyenlikten daha farklı bir otorite şeklidir.
Ben ona saygı duyarım yani. Ama burada akademik çalışma öyle değildir yani. Bu daha özerk, daha serbest, daha eşitlikçi ilişkileri getirir. Farklı insanlarla beraber olmayı getirir.
Evet. Hocam.
Kastettiğim oydu. Yani evet. Sezai Karakoç'un taraftarları var.
Nurettin Topçu'nun taraftarları vardı.
Bunlar gönüllü olarak peşinde giden insanlar. O nedenle çok önemli Hareket Dergisi gibi, Diriliş gibi, yani Diriliş'in etrafına belki çok şey yazarlar yetişemedi, aydınlar.
Evet.
Ama bunlar Türkiye'ye çok önemli şeyler kazandırdı. Bir de bunlar mesela, bu arkadaşlarımız siyasetin pratik, siyasetin hiçbir riskiyle karşılaşmadılar. Hep uzak kalıyorlardı.
Riski de almadılar.
Evet. Pür entelektüel çalışma yaptıklarını söylüyorlardı. Türkiye'de birçok ciddi mesele geldi geçti. Yeni anayasa yapma, demokratikleşme, demokratik açılım, Kürt meselesi vesaire, bunların hiçbirinin riskine girmeden
taşın altına elini sokmadı.
Ama öte yandan Sayın Davutoğlu siyasete girdiği zaman da bunlar siyasette etkili olmak istediler. Ben bu eleştirileri
zaten
yaptım.
Zaten biraz da zayıf da kaldı o kadro hocam. Şimdi hocam bu eleştirimiz bir kenarda.
Kibir ve yukarıdan bakma, elitizm dedim. Elitlere saygım var. Elitler yetişsin.
Elitliğe değil, biz elitizme karşıyız.
Elitizm kötü bir şey. Kendini özerk, apayrı, yukarıdan bakan bir varlık olarak konumlandırmak. Konuşması ve diliyle böyle bir hitaba sahip olmak.
Evet.
Bu problemli bir şey. Buna dikkat çektim ben. Ama elbette burada birçok mesela yapılan yayınlar, biz de yararlanıyoruz yani. Çok iyi yayınlar yapıyor arkadaşlar. Güzel çalışmalar yapıyor. Üniversite çok kişiyi oraya yönlendirdik, önerdik. Çok eğitim alanda önemli tecrübelere sahip oldu şehir üniversitesi.
Evet.
Uluslararası bir üniversite niteliğine sahip. Ve şimdi konuya geçtik.
Bu eleştirimizi bir kenarda tutuyoruz. Tabii. İşte bu BİSAV.
Evet.
Bilim Sanat Vakfı ruhu üzerinde bu üniversite kuruldu. Başlangıçta da işte Yıldız Holding'den Murat Bey'lerin
büyük katkısı var burada.
Ciddi bir desteği vardı.
Hatta Bilim ve Sanat'ta da Murat Bey'in büyük katkısı var.
Ve biz üniversiteyi de şöyle okuduk hocam. İşte Bizim akıllı, zeki çocuklarımız işte Boğaziçi'nde, Bilkent'te, ODTÜ'de, Koç'ta, Sabancı'da devşiriliyordu.
Devşiriliyor, yabancılaştırılıyor.
Yabancılaştırılıyordu. Yeni bir anlam dünyasına sokuluyordu. Hatta çıktıkları mahalleye düşman, karşıt.
Aynen öyle.
Çıktıkları mahalleyi öteki gören.
Evet, Fransızlaşıyorlar yani.
Mezunlar olarak evet. Çıkıyorlardı bu üniversitelerden.
Elitler olarak çıkıyorlar.
Evet. Şimdi biz işte bu zeki Anadolu evlatlarını alıp milli ve dini kimliklerine yabancılaştırmadan burada eğitileceğini
evet.
Ve gerçekten de şehir üniversitesinin Boğaziçi'nin, Sabancı'nın, evet. Koç'un bir evet. alternatifi olarak gördük. Fakat geldiğimiz bu noktada da işte yeni bir kampüse taşınmıştı evet, üniversite evet, Maltepe'de, evet. Dragos'ta. Bununla ilgili bir takım şeyler var. Arsa tahsisi hususu evet. falan. Bizi şu an için o pek ilgilendirmiyor ama Halk Bankası'ndan bir kredi
evet.
alınmış.
Evet.
Ve Halk Bankası bunun için bir takip başlatıyor ki bunun da 412 milyon Türk lirası evet. olduğu söyleniyor. Ciddi bir rakam.
Yani bu nakit bir para.
Evet. Dolayısıyla vadesinde geri ödenmediği bu süreç içerisinde birçok defa ödeme kolaylığı sağlanmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söylüyor
zaten,
banka yetkilileri.
Zaten 1,5 sene, 2 senedir şehir üniversitesiyle ilgili bunlar söyleniyordu.
Evet. Yani
bir
iyi yönetilmediği.
Desteği, sermaye desteği aranıyor. Evet, iyi yönetilmediği.
Daha doğrusu
finans
iyi
konusunda.
Çünkü mesela Murat Ülker de bir açıklama evet. yaptı dün. O da diyor ki bazı haberlerde holdingimizin ve ismimin geçtiği ve doğru olmayan bir şekilde üniversiteye taahhütlerimizin farklı siyasi sebeplerden ötürü devam etmediği
evet.
yönünde diyor bir algı oluşturuluyor. Halbuki diyor ki AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı kastederek bunlar
evet.
söyleniyor. Evet. Biz diyor her daim Cumhurbaşkanımızdan sadece destek gördük diye Murat Ülker de bir açıklamada
bulundu. Bu da önemli.
Bulundu.
Yani o üniversitenin kuruluşuna sadece Davutoğlu ve ekibi değil Murat Ülker diye bir iş adamı var yani.
Evet.
Bu. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var.
Desteği var, evet.
Bunlar da önemli yani.
Şimdi geldiğimiz noktada tabii Ahmet Davutoğlu Bey'in de yeni aldığı konum, pozisyon
evet.
icabı ki üniversite üzerinde de etkin, o kadrolar üzerinde
evet.
etkin olduğunu biliyoruz. İşte Davutoğlu'nun AK Parti ile ayrışması, yine eski bir AK Partili akademisyen Profesör Ömer Dinçer'in mütevelli
yapmış.
Heyeti başkanı olması ki en son Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı Ömer Bey. Tam da bu dönemde üniversite böyle bir siyasal muhalefet alanına dönüştü sanki
evet.
değil mi hocam?
Evet.
Sizin buna da bir eleştiriniz
evet.
var.
Ben bence en büyük hataları buydu yani asıl. Kendilerini siyasi bir muhalefet alanına dönüştürmeleri üniversitede. Elbette üniversitede hocalar tek tek. Ben de yani iktidarı zaman zaman çoğunlukla savunuyorum, yanlışlarını uyarıyorum vesaire. Her akademisyenin de böyle bir tutumu olabilmeli yani. Ama bir topluluk haline, bir muhalefete dönüştüğünüz zaman bir reel politik olarak iktidar oraya dikkat çeker. Bundan da öte Ömer Hoca'nın üzerinde özellikle Ahmet Hoca bu alanda problem olmasın diye kendisi çekildi mesela. O tutumu da takdire şayan Ahmet Hoca'nın. Ama Ömer Bey bu tutumu sürdürmedi. Üstelik bu ülkede Genel Muhalefet Partisi'nin genel başkanını, ana muhalefet partisinin genel başkanını oraya çağırdı. Canan Kaftancıoğlu'nu oraya çağırdı.
Evet.
Ve
yani CHP doğrudan, heyetleri ziyarete
evet,
başladılar.
Başladılar. Ve bu heyet de Sayın Ömer Dinçer müsteşarken başbakanlıkta ve bütün mesela o kitabı ile ilgili şey vardı.
İntihal.
İntihal
meselesi.
Vardı. O durumlarda Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken destekledi. Ve yine Sayın Ömer Hocamız
reform projesini yürütüyordu
ve çok önemli bir projeydi bu.
Evet.
Ve buna karşı çıkan rejimi değiştiriyor diyenler CHP'liler oldular. Engellenenler
evet.
onlar oldular.
Evet.
Böyle bir durum da var ve bu hiç şık bir tutum olmadı. Orayı
ama
bir
hocam
muhalefet
siz
haline
buna bunu eleştiriyorsunuz
ama bunu eleştiriyorum.
Ama, diyorsunuz ki ya bu AK Parti ve şehir üniversitesi aynı sosyolojiye dayanıyor.
Kesinlikle.
Buraya bu üniversiteye öğrenci gönderen aileler ezici çoğunluk olarak AK Parti'ye oy verenlerden oluşuyor.
İnsanlar.
Dolayısıyla
AK Parti milletvekili olan arkadaşım var, kızı oraya devam eden yani.
Evet.
Böyle birçok insan var.
Yani bu tenakuzlar, bütün bunlar, bir taraftan da burası bir siyasal muhalefet alanına dönüşmüşken nasıl bir çıkış yolu öngörüyorsunuz?
Vallahi
hocam,
benim gördüğüm çıkış yolu şu: hakikaten aileler mağdur şu an. Öğretim üyelerinin maaşları almadığı biçiminde şey duyuyoruz, mağduriyet var. Aileler endişe duyuyor, öğrenciler endişe duyuyor. Yani 10 senelik iyi bir üniversite eğitim açısından kendisini kanıtlamış. Bunun kesinlikle korunması, sürdürülmesi gerekiyor. Ama üniversiteyi ekonomik olarak bir, siyasi olarak iki, sıkıntıya sokma ya yol açan yöneticiler de, başarısız olanlar da, bunlar da buradan yol gösterilmeli ve bu üniversiteyi daha iyi yönetecek, finans konusunda, strateji konusunda yönetecek, ayakta tutacak yeni bir yönetimin gelmesi gerekir yani.
Eyvallah hocam.
Efendim ya biz ya yok diye tavır yanlış bir şey. Hayır, bu üniversite esastır, kurum esastır. Bunun devam etmesi lazım. Başarısız olanlar da faturası üniversiteye değil, kendilerine kesilmesi gerekir.
Evet. Hocam şu konuyu da son olarak
bir
sormak
isterim. Bir iş adamının
isterim.
Da bunu üstlenmesi gerekir. Öyle gözüküyor ki yani o ciddi bir finansal destek gerekiyor. Türkiye'de
tabii,
vakıf üniversiteleri çoğunlukla şimdi zaten finans büyük şirketlerin desteğiyle yürüyor. Bir muhafazakar finans çevresinde destek çıkma mesuliyeti var bence. Bu üniversite önemli bir üniversite. Yani
evet,
kapatılmaması, devlet üniversitesine devredilmesine yol verilmemesi gerekir bence.
Evet. Bir de tabii siz o başta konuştuğumuz mesele, akademik müritlik,
evet,
meselesini de tekrar sormak isterim. Yani siz diyorsunuz ki artık bilgi, bilim ve düşünme çabasında olalım. Bize gönüllü olarak katılan ve bizimle beraber yürüyen insanlara biraz eşitlikçi davranalım.
Evet, aynen öyle.
Yeni akademik cemaatler üretmeyelim. Akademik ortamlar, düşünme ortamları ve bilim ortamları oluşturalım. Katılımcı ve etkileşime dayalı açık toplum ortamları,
evet,
oluşturalım. Elitistleri değil, yani burada tabii biraz kibirli ve müstahniliği,
evet,
kastediyorsunuz.
Evet.
Elitistleri değil, elitleri yetiştirelim. Yeni
kesinlikle
Karakoçlar, yeni Nursiler, yeni Topçular, yeni,
evet,
Meriçler de böyle yetişir.
Aynen
diyorsunuz. Öyle. Asıl mesele bu herhalde
bu,
hocam.
Tabii bu yani bu ülkemizin entelektüel sermayesi açısından çok büyük bir katkı, önemli bir şey. Çeşitli böyle akademik gruplar var, çalışmalar var. Bunlar değerli. Ama bunlar mesela konuşuyoruz zaman zaman cemaatlere ateş püskürüyorlar. Öte yandan da paradoksal bir biçimde bakıyorsunuz aslında kendileri de cemaatçilik yapıyorlar. Bu,
evet,
yanlış bir şey yani.
Evet.
Onu söylemek istiyorum. Yani. Yani
açık üniversiteye, açık topluma.
Tabii yani bir dergah bile, dergahın kapısı herkese açıktır yani. Efendim sadece bize mensup olanlara denirse ben hayatımda yaşadım bazı şeylerde. En zor dönemde kapısına gidiyorum. Bana istihdam konusunda, diğer konularda yardımcı olmuyor. Bu nasıl Müslümanlık yani? Müslümanlar kapıları birbirine açık olur. Büyük günahları işlemedikçe vesaire bir insana. Yani ona bile değil mi yani? Bir sürü bunun şeyi var.
Evet.
Yani hırsız evine giriyor. Bir irfan ehli değil mi? Alıyor,
evet,
serhoş, bakıyor, yardımcı oluyor, bilmem ne. Ya bu tutumda olmalıyız.
Evet.
Yani.
Sonra o insanın hayatı,
evet,
tümden değişiyor.
Tümden değişiyor yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.